Merhaba, ben Yusuf. Nine Archery podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Money Machine'in Wei Jianshan'ın kaleme aldığı dünyası ve finans alanında yer alanın niteliğinde bir kitaptır, ezer. Amerikan özel sermaye, Durkheti Newbridge Capital'ın. Çin'deki Shenzhen Development Bank üzerinde kontrol sağlayarak gerçekleştirdiği sır adını satın alma sürecini anlatır. Kitabın odanın da yalnız bir hareket alımı değil, Çin'in bankacılık sistemi, düzenleyici yapısı. Siyasi onay süreleri ve kültürel farklılıkların bir arada yönetilmesi vardır. Shan, bu hikayeyi doğrudan sürecin merkezinde bulunan biri olarak aktardığını için metin. Hem bir ilk operasyonunun, Oba dediğinin Hind'e yabancı yatırım yapmanın gerçeklerini gösterir. O, kitap, finans profesyonelleri, özel sermaye yatırımcıları ve Hint ekonomisini anlamak isteyen okurlar için yazılmıştır. Aynı zamanda liderlik, kriz yönetimi ve uluslararası müzakere pratikleri aslında da ürtetici bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Çin'de eşi benzeri olmayan bir banka kontrol alımı. Kitabın en ayırt edici yönü, bir Amerikan özel sermaye firmasının, Çin'deki bir ulusal bankanın kontrolünü ilk ve tek kez almasını anlatmasıdır. Bu olay, sıradan bir satın alma hikayesi değildir. Nünkudi gibi sıkı düzenlenen bir finans sisteminde yabancı bir yatırımcının doğrudan kontrol elde etmesi olan dünüdür. Shan, bu süreçin nasıl mümkün olduğunu, hangi politik ve kurumsal kapıların aynanması gerektiğini ve neden bu ilemin finans tarihine geçtiğini ayrıntılı biçimde gösterir. Bu yönüyle kitap, küresel sermayenin sadece para değil, aynı zamanda sabır, ilink yönetimi ve stratejik zamanlama gerektirdiğini açıkça ortaya koyar, okur. Burada bir anlamanın yalnızca değerleme ve fiyat zerinden kurulmadığını, devlet kurumlarının yaklanımı, güvenin nasıl ve uzun müzakere zincirinin en az finansal modelleme kadar belirleyici olduğunu görür. İkinci olarak, zor bir bankayı ayakta tutmak için uygulanan yeniden yapılandırma, satın alma süreci kadar önemli olan ikinci katman. Bankanın devralındıktan sonra nasıl dönüştürüldür? Shenzhen Development Bank, yüksek takipteki kredi oranları ve yeteksiz sermaye gibi ciddi sorunlarla karınıyaydı. Kitap, sel sermaye yaklanımının böyle bir ortamda nasıl uygulandığını gösterirken, sadece bilanço temizliği değil, yönetim disiplini, sermaye enjeksiyonu ve operasyonel reformların da gerekli olduğunu vurgular. Shan'ın anlattığı çerçevede bir bankayı karlı hale getirmek, kısa vadeli finansal hamlelerden çok daha fazlasını ister. Kredi riskinin azaltılması, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve kurum içi karar alma sürelerinin daha sağlıklı hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle kitap, kriz içindeki finansal kurumların sadece satın alınmadığını, doğru yönetilirse yeniden inşa edilebildiğini de somut bir örnekle anlatır. Winju olarak Çin bürokrasisi ve düzenleyici onayların gerçekliğini izler. Şimdi iş yapmanın en zor taraflarından biri olan çok katmanlı bürokratik yapıyı gülü biçimde öne çıkarır. Bir bankanın kontrolünü almak. Sadece bir satıcıyla anlamak anlamına gelmez, aynı zamanda farklı devlet kurumlarından onay almak, yön değişikliklerine uyum sağlamak ve beklenmedik siyasi ya da düzenleyici engelleri almak anlamına gelir. Kitap, bu sürecin nasıl ilerlediğini anlatırken cinde kararların doğrusal değil, katmanlı ve ilişkisel biçimde olunduğunu hissettirir. Bu da okura, Bat merkezli basit anlama mantığının dönüşü zaman yeterli olmadığını gösterir. Shan'ın deneyimi, düzenleyici riskin yalnızca mevzuat okumakla yönetilemeyeceğini, yerel aktörleri anlamak, doğru dili kurmak ve kurumlar arası dengeyi gözetmek gerektiğini anlatır. Böylece kitap, uluslararası finansın hukuki olduğu kadar politik bir alan olduğunu da netlendirir. Dördüncü olarak, kültür çoğuseto, nasıl değil. Kültür uyumu üzerinden yönetim. Kitapta öne çıkan bir banka tema, Amerikan yönetim tarzı ile Çinli kurum kültürü arasındaki farklardır. Shan, yabancı bir ekibin bir Çin bankasını yönetirken sadece finansal hedeflere odaklanmasının yeterli olmadığını gösterir. Haluyan beklentileri, karar alma hızı, hiyerarşi anlayışı ve güvenilirlikleri iki taraf arasında farklı iler. Bu nedenle dönüm süresi, yalnızca teknik reform değil, aynı zamanda kültürel uyum yönetimidir. Kitap, bu farkların satılmaya dönüşebileceğini ama doğru yaklanımla üretken birim birliğine de evrilebileceğini anlatır. Okur açısından bu. Uluslararası internetinde kültürel duyarlılığının soyut bir nezaket meselesi değil, doğrudan performansı etkileyen bir yönetim aracı olduğunu gösterir. Şanın anlatımı, liderliğin yerel bağlamı okumak, ekipleri ikna etmek ve ortak bir amaç etrafında hizalamakla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyar. Son olarak, Zell sermayenin gelişen piyasalarda gerçekten nasıl değer yarattığını, money machine. Zell sermaye yatırımların yalnız kalım, satım ve hızlı kar mantığının dibaret olmadığını savunan gülü bir örnek sunar. Kitapta anlatılan bari. Var olan bir kurumu daha verimli hale getirme, küt kredileri azaltma, yönetim kalitesini artırma ve stratejik yeniden yapılanma sayesinde ortaya sukar. Bu, gelişen piyasalarda özel sermayenin ilevine dair önemli bir bakı asısalar. Şan, sermayenin doğru yerde ve doğru disiplinle kullanıldığının sadece yatırımcıya değil, kurumun kendisine ve daha geniş finans sistemine de katkı sağlayabileceğini gösterir. Ancak kitap bu sürecin riskli, zahmetli ve çok aktörlü olduğunu da saklamaz. Bu yüzden eser, Zell sermayeyi idealize etmez ama etkili olduğu koyuları da somut biçimde açıklar. Okur, özellikle yatırımcı bakınısıyla değer yaratmanın finansal mühendislikten ibaret olmadığını, kurum inası ve operasyonel dönümün gerektirdiğini anlar. Sonuç olarak money machine, özellikle finans, bankacılık, özel sermaye, uluslararası ilgili yitirme ve Çin ekonomisiyle ilgilenen okurlar için şok değerli bir kitaptır. Sadece bir yatırım hikayesi anlatmaz, aynı zamanda düzenleyici süreleri, siyasi hassasiyetleri, kültürel farkları ve kurumsal dönüm aynı çerçevede ele alıyor. Bu yönüyle benzeri dünyası kitaplarından ayrılır, Hung Soyut ite mensipleri yerine. Gerçekten yanmın ve tarihsel önemi olan bir işlemin ayrıntılarını sunar. Okur, bir bankanın nasıl satın alındığının, nasıl yeniden yapılandırıldığını ve nasıl karlı hale getirildiğini öğrenirken, aynı zamanda Tin'de ilev yapmanın görünmeyen kurallarını da kavrar. Kitabın en gülü yanı, teorik finans diliyle pratik operasyonel deneyimi birleştirmesidir. Bu nedenle yalnız yatırımcılar işin değil. Küresel pazarlarda yönetim, müzakere ve dönüm sürelerini anlamak isteyen herkes için öğretici bir kaynak olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Veiyan Shan kitabı podcast açıklamasında paylaşacağım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.